gerçekten. Dolayısıyla adımız da uygun için. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, hafta ortasında, gün ortasında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, günümüzde ekolojik dengenin korunması ve bu konudaki sorunların çözülebilmesi için en önemli girişimler insanların doğaya ilişkin farkındalıklarının artması ve duyarlılıklarının gelişmesi yönünde atılan adımlar. Gelecek nesillerin daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için ekolojik okuryazar bireyler yetiştirmek de önemsenen bir amaç. Ekolojik okuryazarlık eğitici eğitmeni, okul öncesi eğitimi öğretmeni Zeliha Güneş Demir programımızın ilk dakikalarında telefon konuğumuz olacak. TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen ekolojik okuryazarlık eğitimlerini, ekolojik okuryazarlığın önemini ve yürütülen projeleri konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin telefon konuğumuz olacak. Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesiyle ilgili düzenlemeleri konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon konuğumuzla sizlerleyiz.
Thank you. dostum. Barış söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum. Su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum. Bir gün belki haklı haksız karışmış. Yaz dostum. Boşa koysan dolmaz dolusu alır mı? Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı. Sarı çizmeli
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda ekolojik okuryazarlık eğitici eğitmeni, okul öncesi eğitimi öğretmeni Zeliha Güneş Demir hanımefendi var. Sayın Demir, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Günümüzde ekolojik dengenin korunması gerçekten çok büyük önem taşıyor ama şöyle de bir tespitim var. Bilmiyorum siz neler söylersiniz. Sanki bu pandemi süreci ekolojiyi, çevreyi daha iyi algılamamızı sağladı gibi bir hissiyata kapılıyorum. Bilmiyorum doğru mudur? Sanki böyle evlerimizde doğa biraz daha kendine geldi, biraz daha kendini yeniledi gibi hissediyorum. Umarım belki pandeminin böyle bir katkısı olmuştur dünyamıza. Ne dersiniz?
Kesinlikle çok haklısınız. Gerçekten doğa kendini yenilemeye başladı. Çünkü biz insanoğlu ne yapıyoruz? Doğanın kendi kendini yenileme gücüne müdahale ediyoruz. Onun da nasıl biz insanlar sağlıklı yaşamak için mücadele ediyorsak doğa da aynı mücadeleyi evet. veriyor aslında. O da kendini korumak istiyor. Pandemi sürecinde benim de en çok dikkatimi çeken ki şimdi... Bizi dinleyenlerin de çekmiştir. Özellikle bu sokağa çıkma sınırlı olduğu dönemlerde doğada kırlarda
bir canlılık oldu değil mi?
Evet, çiçekler, sitelerin bahçeleri, evet. rengarenk çiçekler ve şey hatırlıyor musunuz bilmiyorum Boğaz'da yunuslar görünmeye
evet,
başladı.
Evet.
Kesinlikle çok haklısınız o konuda. Bizim ayak izimiz aslında bu pandemi sürecinde çok net olarak belli
ortaya
oldu.
Çıktı gerçekten. Hatta şöyle tweetler atılmaya başlamıştı. Çok dolandı sosyal medya üzerinde. İnsanlar içeride ama bütün hayvanlar, kediler, köpekler, kuşlar rahatça sokaklarda geziyor. Büyük bir mutlulukla ve artık onlar bize pencerenin dışından bakıyor. Böyle sosyal medyada çok dolaşan yazılar da görmüştüm.
Kesinlikle.
En azından hani evet kötü bir süreçti biz insanoğlu için ama sanıyorum doğa biraz kendini yeniledi bu dönemde.
Kesinlikle haklısınız. Aslında biz insanoğlu için de bir farkındalık oldu
evet,
bu.
Evet.
Hani ne kadar izimizin olduğunun farkına vardık biz de. Bu anlamda ciddi farkındalık paylaşımları da oldu sosyal medyada. Bu da çok sevindirici aslında.
Evet. Ekolojik okuryazarlıktan konuşacağız ama az önce ayak izi gibi bir sözcük kullandınız. Onu tanımlamanızı rica edebilir miyim? Hani ekolojik ayak izimiz daha da belli oldu dediniz. Nedir bu ayak izi, ekolojik ayak izi daha doğrusu?
Şimdi gezegenimizin bir taşıma kapasitesi var. Yani doğanın kendi kendini yenilemesi söz konusu. Dolayısıyla biz dışarıdan müdahale olduğu zaman doğa kendi yaşam döngüsünü tabii biraz daha zorlaştırıyor. Dolayısıyla bizim işte o doğaya müdahale ettiğimiz ayak izimiz aslında. Hmm. Doğanın kendini yenileme hızını engellememiz ekolojik ayak izimiz.
Evet.
Bunu daha çok karbon salınımlarıyla yapıyoruz. Kullandığımız kimyasal ilaçlarla, tükettiğimiz doğal varlıklarla. Aslında tüketim alışkanlıklarımızın her aşamasında ekolojik ayak izimiz de artıyor maalesef.
Evet, Mart ayından bu yana şimdi Ekim ayındayız. Yaklaşık bir 7 ay süresince aslında çok araçlar da dışarıda egzoz salınımlarını gösterememiş oldu. Bu hem havayı temizledi biraz daha.
Kesinlikle.
Hem canlılar daha rahat bir nefes aldı.
Ki büyük şehirlerde bu o kadar çok hissedildi ki kesinlikle bu anlamda evet pandemi süreci gerçekten çok üzücü bir süreç. Çok can aldı, insanlar çok
evet.
zor durumda, hala yaşıyoruz, eğitim sektöründe öyle, sağlık sektörü. Ama doğa açısından baktığımız zaman insanlar haricindeki diğer canlılar açısından baktığımız zaman onlar biraz daha nefes aldılar gibi aslında.
Evet. Ayak izinden bahsettik ama şu okuryazarlık sözcüğüne gelecek olursak, şimdi hani diyecek ki belki dinleyicilerimiz, biz de okuryazarız, biz de algılıyoruz çevreyi, ama sanıyorum o daha kapsamlı bir kavram. Biraz bize o kavramın tabii detaylarını anlatır mısınız? Ekolojik okuryazarlık deyince ne
tabii
anlıyoruz?
Tabii ki. İsterseniz önce bir ekolojinin tanımını yapayım
tamam,
mı? İster
tamam,
misiniz?
Tabii ki, buyurun.
Ekoloji doğadaki canlı ve cansız varlıkların birbiriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Hani biz doğa deyince hep canlılar geliyor, aslında bu değil. Canlıların, çünkü cansız varlıklarla da bir iletişimi söz konusu yaşam döngüsü içinde. Ekoloji bunu inceleyen, yani doğadaki canlıların ve cansız varlıkların birbiriyle olan ilişkisini inceliyor. Ekolojik okuryazar dediğimiz zaman da aslında gezegenimizin, dünyamızın, ki gezegenimiz aslında bizim yaşadığımız ev,
evet,
düzenini bilen kişi demek. Nasıl biz birey olarak evimizin yaşantısını, evimizdeki düzeni biliyoruz ve bu düzen içinde evimizdeki düzeni sağlıyoruz. Ekolojik okuryazar bireyler de aslında gezegenimizin, dünyamızın döngülerini bilip bu düzeni bilen kişi demek. Ekolojik okuryazar bireyler doğadaki olayların farkındadırlar. Doğal dengenin korunmasının farkındadırlar. Doğadaki bu dengenin bozulmasının farkındadırlar. Bu doğal denge bozulduğunda neler yapılması gerektiğinin farkına varıyorlar. Doğadaki problemleri fark edip, bunu fark etmek de değil sadece, bu problemin çözümünün bir parçası oluyorlar. Hani bu problemi çözmek için de ne yapıyorlar? Elinin altına, taşın altına elini koyuyorlar. Hı hı. Yine özellikle yaşamı mümkün kılan doğal süreçleri de anlıyorlar. Onun için okur yazar aslında dünyamızı, gezegenimizi anlamak, yaşam şeklini bu şekilde yürütmek demek.
Evet.
Ekolojik okuryazar bireyler böyle. Kesinlikle sadece olayı bilmek yeterli değil. Bunu yaşamına aktarıp ve yaşamını bu doğrultuda yürütebilmek de önemli burada.
Şimdi Türkiye'yi düşünecek olursak, sizce bizim ekolojik okuryazarlığımız ne düzeydedir? Yaş gruplarına göre belki değerlendirecek olursak.
Yani şöyle, aslında bir bilinçlenme söz konusu, bir farkındalık var, ama bunu uygulamaya dökme konusunda biraz daha geri durumdayız diye düşünüyorum açıkçası. Hani bilmek ayrı bir şey, ama bunu hayata aktarmak ayrı bir şey. Yani mesela alışverişe yapmak için arabamızı kullanıp çok uzak bir ilçeye, uzak bir yere alışverişe gidiyorsak, biz ekolojik okuryazar birey değiliz. Hani yürüme mesafemde benim bir alışveriş merkezi varsa ben yürüyerek gidip önce,
evet,
oradan alışveriş.
Evet, tam onu söyleyecektim. Hani çok uzağa gitmeye gerek yok. Biz kapımızın önündeki markete bile arabamızla gitmeye çalışan, biraz o ayak izimizi daha çok dünya görsün diye düşünen, zaman zaman yorgunluktan, zaman zaman artık üşengeçlikten midir nedir bilmiyorum, böyle canlılarız. Dediğiniz gibi aslında yürümek hem insan sağlığı için hem doğanın sağlığı için o kadar kıymetli ki, ama biz bu kıymetten ne yazık ki faydalanmayıp aracımızdan o egzoz gazlarını sala sala gidiyoruz
ya,
gitmek istediğimiz yere.
Bile düşünmemiz gerekiyor. Alışveriş yaparken etiket okumayı biz çok alışkanlık haline getiremedik. Genelde son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Aslında sadece son kullanma tarihi değil, nerede üretilmiş? Yani uzak bir yerde üretilmişse, yakın, aynı ürünün yakın yerde üretileni varsa yerelde üretileni tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar uzaktan o ürün gelirse, o ürün gelmedeki doğaya, ekosisteme zararı daha fazla.
Evet.
Tüketim alışkanlıklarımızın her aşamasında düşünmemiz gerekiyor. Evet, ben şimdi ekolojik okuryazarlığın ne olduğunu, nasıl davranması gerektiğini biliyorum. Ama ben tüketim alışkanlıklarımı, yaşam şeklini bu doğrultuda devam ettiremiyorsam, o zaman ben ekolojik okuryazar bireyim diyemiyorum.
Evet,
siz, dememem gerekiyor da.
Evet, siz Sayın Demir aynı zamanda okul öncesi eğitimi öğretmenisiniz ve ekolojik okuryazarlık eğitici eğitmenisiniz. Siz nasıl bu kadar farkında oldunuz da o uyumu insanoğlunun bozduğunun ve bu yola dahil oldunuz ve özellikle çocuklardan başlamayı uygun gördünüz bu eğitimlere?
Ben bu eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı'yla Tema Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü ekolojik okuryazarlık eğitici eğitmenliği eğitiminde aldım. Ekolojik okuryazarlık kavramını Türkiye'de ilk kullanan da Tema Vakfı. Tema Vakfı tabii bu konudaki hani önemin çok ciddi farkında ve önce öğretmenlerden başlamak gerektiğini, çünkü bir öğretmenin bu konuda bilinçlenmesi, farkındalığının gelişmesi
yüzlerce öğrenci demek.
Evet, kesinlikle. Öğrenci demek, öğrencilerin ailesi demek.
Arkadaşları demek, akrabaları demek.
Akrabaları demek. Çünkü ne yapıyor bu şekilde? Hani nasıl göle bir damla bir taş atarsınız, halkalar büyür.
Evet.
Bunun için öğretmenlerden başladı Tema Vakfı. Gerçekten ben vakfa da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çünkü müthiş bir bilinç uyandırdı bende. Ve benim gibi birçok ekolojik okuryazarlık eğitici eğitmeni olan arkadaşlarım da hala bu iz devam ediyor ki ben TÜBİTAK projesi de yaptım.
Evet.
Farklı projeler de yapıyorum. Benim gibi eğitici eğitmeni olan arkadaşlarım da aynı şekilde farklı projeler. Biz bu eğitimi aldıktan sonra da eğitici eğitmenliğini her eğitmen kendi illerinde 2 yıl üst üste milli eğitimin mahalli hizmetçi eğitim kapsamında herkes diğer öğretmenlere eğitim verdiler kendi illerinde. Dolayısıyla ciddi bir bilinçlenme oldu bu anlamda.
Evet, az önce TÜBİTAK projesinden bahsettiniz. Sizin de çok değerli bir projeniz var. O projeyi anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Tabii ki seve seve. TÜBİTAK projesi ben ikinci kez yapıyorum. TÜBİTAK'ın alt projeleri var farklı isimlerle. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında biz bu projeyi yapıyoruz. 4004 projesi kapsamında 2018 yılında biz bir proje başvurumuzda bir hibe aldık ve o dönemde 360 çocuğa ve 24 okul öncesi eğitim öğretmenine ulaştık ekolojik okuryazarlık eğitimi konusunda. Tekrar 2019 başvuru döneminde tekrar başvuru yaptım. Tekrar hibe almaya hak kazandık ve şu anda projemizin ikinci
aşamasındasınız.
Yani ikinci yılı aynı projenin.
Aynı proje ama aşama değil. Biri oldu, sonlandı. Şimdi ikincisi başladı.
Evet, birincisini anladım. Bitirdik. Birincisinin kapsamında 360 çocuk ve 24 okul öncesi eğitim öğretmenine ulaştık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında proje yürütücülüğünü yapıyorum. Proje kapsamında biz 20 tane Etimesgut İlçe Milli Eğitim'de görev yapan 20 okul öncesi eğitim öğretmenine eğitim verdik Kızılcahamam'da.
Hı
hı. 6 gün bir eğitim sürecimiz oldu, konaklamalı bu eğitimimiz. Yani sabah saat 9'da başlayan eğitimimiz akşam 8.30-9'lara kadar sürdü.
Hangi tarihlerde gerçekleşti?
31 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında biz Kızılcahamam'daydık. Kızılcahamam'daki eğitimlerimiz öğlene kadar workshop ve sunum şeklinde oldu. Konakladığımız otelde. Öğleden sonra da her gün doğadaydık. Yani öğleye kadar öğretmenlerimizin deneyimledikleri eğitimleri uygulama aşamasına geçtik. Bir gün Soğuk Su Milli Parkı'ndaydık, bir gün Işık Dağı'ndaydık, bir gün Karagöl'deydik, bir gün Jeopark alanındaydık, 5 konaklar bazal sütunları inceledik. Eğrik Kaya Barajı'na gittik. Böyle Kızılcahamam'ın tüm ekosisteminden faydalandık.
Ne güzel. Hem de gerçekten bu pandemi sürecinde harika bir nefes alma imkanı da olmuş projeye katılanlara ve sizlere.
Kesinlikle. Çok haklısınız. Aslında bizim projemizin uygulama aşaması Nisan ayındaydı. İşte pandemi sürecinden ertelemek durumunda kaldık. Ve çok güzel kazanımları oldu öğretmen arkadaşlarımızın. Çünkü çok değerli hocalarımızla birlikteydik biz orada. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Altındağ hocamız vardı. Yine Avant İzzet Baysal Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Özlem Okyay hocamız vardı bizimle birlikte. Yine Kastamonu Üniversitesi'nden Kerem Güney hocamız vardı. Hacettepe Üniversitesi'nden hocamız vardı.
Onlara çağrıyı siz mi yaptınız? Hani böyle bir projemiz var, siz de katılın mı dediniz? Onlar zaten projenin içindeler miydi?
Onlar zaten projenin içindeydiler. Projeyi ben TÜBİTAK'a başvurusunu yaparken eğitim programıyla birlikte eğitim verecek eğitmenler ve bu eğitmenlere yardımcı olacak rehberleri de bildiriyoruz.
Üniversite hocaları olarak, evet.
Tabii, yani bizim şimdi şöyle planlama yaptım ben süreç içinde. Öğretmen eğitimlerimizi üniversite hocalarımız verdiler. Hı hı. Çocukların eğitimini ise bu konuda eğitim almış okul öncesi eğitim öğretmenlerimiz verdiler.
Bu etkinlikte şimdi, yalnız çocuklar yoktu değil mi? Sadece öğretmenlerimiz vardı.
Kızılcahamam'da biz sadece öğretmenlere, evet, eğitim verdik. Daha sonra projemizin ikinci ayağında da çocuklar var. Projemizin hedef kitlesinde okul öncesi eğitim öğretmenleri ve okul öncesi eğitim çocukları var. Bu şekilde Kızılcahamam'daki öğretmen eğitimimizi bitirdikten sonra da 5 Ekim'de de çocukların eğitimini başladık Eymir Gölü ve çevresinde. 5 günde Eymir Gölü ve çevresindeydik biz. Burada günde yaklaşık 45 ile 50 arası çocuk ağırladık. 4 grup halinde onları eğitime aldık. Tabii bu pandemi sürecinde dinleyen dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Hani o kadar çocuğu risk değil miydi? Nasıl aldınız oraya diye. Tüm pandemi tedbirleri alındı.
Alınarak, tabii muhakkak.
Tabii ki servislerimizde iki koltuğa tek çocuk bindirilerek aldık. Ve okul, 4 okul geldi bir günde Eymir Gölü'ne. Bu 4 okulu, yani her okulu ayrı bir servisle aldık. Eğitimlerde de her okul ayrı eğitmen ve ayrı rehberle birlikte, çocukları bir araya hiç getirmedik biz. Yani okulda nasıl sınıfıyla eğitim görüyorsa çocuk, evet, doğada da kendi sınıfıyla eğitim gördü, kendi okuluyla eğitim gördü. Normalde biz bu grupları bir araya getirip böyle bir sabah sporuyla tüm gruplar birbiriyle tanışıp bir neşeyle yapıyorduk ama pandemi sürecinden dolayı müzikle o coşkuyu sağladık. Sabah sporumuzu her ayrı ayrı da olsa o müzik coşkusuyla bir araya getirdik.
Ne iyi ettiniz?
Doğada ne yaptılar bu çocuklarımız? Eymir'i aldık bu çocukları. Eymir'de tabii biz doğa eğitimlerinde her tür riski düşünmek zorundayız çocuklar için olabilecek. Her tür önlem alınarak, pandemi kurallarına uygun olarak bu çocuklara önce bir Eymir'de yürüyüş yaptırdık. Onların ellerinde birer liste var. Bu liste tabii bir okul öncesi çocukları okuma yazma bilmiyor biliyorsunuz.
Evet.
Görseller var. Orada görebilecekleri hayvanların resimleri ve bitkilerin resimleri var. Çocuk yürüyüş yaparken hangisini görürse işaretliyor. Sonra aslında bu bir farkındalıklı yürüme. Çocuk doğada gezerken doğanın fark etmesini sağlaması, evet, için tüm duyularını kullanıyor. Çünkü sesini dinlemeye çalışıyor. İşte orada kuş resmi var. Sesini duyacak ki o kuşun orada olduğunu görebilsin. Evet. Tüm duyularını kullanarak doğa yürüyüşümüzü yaptık. Eymir Gölü'nü keşfediyorum etkinliğini bu şekilde tamamladıktan sonra Eymir bizim için çok önemli çünkü su ekosistemini de biz orada çok güzel gözlemleyebiliyoruz. Daha sonra suyumuz kirlenmesin etkinliği suyu gözlemledik, su kirliliğinden bahsettik çocuklara. Yağmur sularının nereye gittiğini görsellerle birlikte aynı zamanda. Çocuk hem orada suyu inceliyor hem de görsellerle de onu algılayabilmesi için yağmur sularının yeraltı sularına karışmasını falan anlattık. Yine toprağın oluşumunu orada fark ettik ve toprağın oluşumuyla ilgili deney yaptılar. Yani çocuklar orada toprağın oluşumunu gözlemlediler aslında, deneyimlediler. Çünkü küçük kayaları parçalayarak işte biz normalde onlara anlatırken hani kayalar işte yağmurun, rüzgarın etkisiyle parçalanıyor, çok uzun bir süre sonra toprak oluşuyor diyoruz ya.
Evet.
Bunu kendileri elle parçalayarak toprağın oluşumunu gözlemlediler. Bir, projemizin bir toprak şarkısı var, onu söyledik hep beraber. Tabii öğlen yemeğimiz ve kahvaltımız da vardı orada. Daha sonra da ve en şey geri dönüşümle ilgili Eymir'de küçük bir yürüyüş yaparak doğaya ait olanlar ve ait olmayan objeleri biz tespit ettik. Şimdi normalde biz çocuklara toplatıyorduk doğadaki çöpleri ama bu pandemi sürecinden dolayı
dokundurmak istemediniz.
Evet, dokundurmadık. Ki ben doğada eldivenle çöp toplanmasına da karşıyım aslında. Çünkü bu yaş grubu somut düşündüğü için çocuklara eldiven taktırıp doğadaki çöp toplattığımız zaman bu sefer normal rutin yaşantısında da benim eldivenim yok diyor, yerdeki çöpü almıyor
evet.
Çocuk.
Gerçi Sayın Demir, ben doğadan çöp toplanmasına değil, o çöpün atılmasına karşıyım.
Ayrı bir durum.
En baştan düşünecek olursak, çünkü gerçekten hani nasıl bir durumda kalıyor ki insan? Benim bazen gerçekten çantamın içi çöp doluyor, eve gidiyorum boşaltıyorum. Demek ki o kadar gün içinde o çöplerle haşır neşiriz ki, düşünsenize benim o her çöpü çantama değil de götürüp bulduğum herhangi bir doğa parçasına bıraktığımı. Ki ben tek kişiyim. Bizlerden dünyada milyonlarca var ve herkes en azından bir tane çöpü doğaya bıraksa o zaman vay doğanın haline. Dolayısıyla aslında siz okul öncesi çocuklara bu tür eğitim vererek çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Ve ben şunu da sizin konuşmalarınızdan fark ettim ki, evet siz okul öncesi öğretmenisiniz ama ağaç yaşken eğilir deriz ya hep, çocukluktan
kesinlikle
başlar bu tür eğitimler. Dolayısıyla daha 5 yaşında 6 yaşındaki çocuk eğer doğaya çöp atmamayı, o doğal dengenin nasıl korunması gerektiğini öğrendiğinde, büyüdüğünde o da kendi çocuklarına ve çevresine hem öyle davranacak hem de bunu öğretecek. O yüzden bence çok kıymetli bir eğitim. Gerçekten tebrik ediyorum kendi adıma ve kurumum adına.
Kesinlikle haklısınız. Yani geri dönüşümden sonra değerlendirme yaparak biz Eymir'deki eğitimimizi tamamladık gün içinde. 5 gün ve 20 farklı okuldan öğrencimiz, yaklaşık 259 öğrenciye de orada eğitim verdik. Bitmedi eğitimlerimiz.
Sayın Demir, yalnız yavaş yavaş hani süremizin de sonuna yaklaştığımızı
hemen
şöyle küçük hatırlatmak isterim.
Toparlayayım hemen. 9 Ekim'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde eğitimlerimiz başladı. Eymir'de eğitim gören çocuklarımız oraya gidiyor şu anda eğitime. Ve 12 Ekim'de de çocukların okul bahçesinde Tema Vakfı gönüllü eğitmenleri eğitim veriyorlar. Yani Tema Vakfı'nın gönüllü eğitmenleri çocukları okulda ziyaret edip okul bahçesinde yarım günlük bir ekolojik okuryazarlık eğitimi yapıyorlar.
Ah, ne güzel vallahi, şimdi kendimi o Eymir Gölü'nün kenarında o çocuklarla birlikte hissettim.
Kesinlikle.
Bu tür projelerin devamını yürekten diliyorum. Size de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığınız için, hem ekolojik okuryazarlık konusunda bizleri ve dinleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. İnşallah bu projelerin devamını getirmeniz dileğiyle diye noktalayayım sözlerimi.
İnşallah. Biz çünkü yani hibe alabildiğimiz sürece TÜBİTAK'a yine başvurumuz devam edecek ve farklı kurumlara da başvuru yapıyoruz bu arada. Farklı kurumlardan da destek alarak biz buna devam ediyoruz. Çünkü çocuklardaki katkısının farkındayız.
Evet.
Onlardaki o katkıyı gördükçe de vazgeçmek mümkün değil, inanın.
Evet, evet, muhakkak. Onların o gözündeki ışıltı her şeye değer. Gelecek onların elinde. Onlar doğanın bekçileri olacak. İnşallah onlara güzel bir doğada bırakırız biz büyükler diyerek sözümü noktalayayım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demir, katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, ekolojik okuryazarlık eğitici eğitmeni, okul öncesi eğitim öğretmeni Zeliha Güneş Demir telefon hattımızın diğer ucundaydı. TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen ekolojik okuryazarlık eğitimlerini, ekolojik okuryazarlığın önemini, yürütülen projeleri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Uzun oldu gideli sen, ne de koydu. Ah bir bilsen, beni sorarsan, iyi işte nasıl olunursa öyleyim. Ayrıldıktan sonra her şey aynı, aynı kuşlar, karanfiller, hepsinin selamı var sana. Ne de zormuş başa çıkmak, yokluğunla kucaklaşmak. Kime sorarsan seni andım, bitti dedim, gitti halimden anlar sandım. Haklı belki herkes kendi derdinde, ya bir ben mi varım bu dünyada? Kime sorarsan seni andım, bitti dedim, gitti halimden anlar sandım. Haklı belki herkes kendi derdinde, ya bir ben mi varım bu dünyada?
Haklarımız.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon attığımızın diğer ucunda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin var. Sayın Çetin, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kolaylıklar diliyoruz. Sayın Çetin çok kalabalık toplantılarda sağ olsun vakit ayırdı programımıza. Bu ara biraz yoğun galiba, değil mi, hukuksal toplantılar?
Evet, tabii insan hukukçu olunca bu dönemde de hukukla ilgili yoğun şekilde toplantılarımız oluyor. Sonuçta hem avukatlık mesleğine hem hukuk mesleğine ve hem Türk hukukuna katkı sağlayacak önemli toplantılar. Onlarda bulunuyoruz. Bu çerçevede de sizlere de güzel yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Bugün Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesiyle ilgili düzenlemeleri konuşacağız. Tabii biz gururla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız diyoruz. O vatandaşlık kavramının ne kadar onur verici olduğunu hep dile getiriyoruz. Ama bir de hukukçu olarak sizden dinleyelim. Vatandaşlık bağı nedir, ne demektir, ne anlama gelir?
Evet, tabii ki hani olmazsa olmazımız ve vatandaş olmakla gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çok önemli, çok kıymetli ve bizim kırmızı çizgilerimiz.
Evet.
Vatandaşlık bağı insanların kendisini ister politik, ister toprak bütünlüğü açısından bir vatana, bir millete aidiyet duygusunu hissettiren ve o bağla bağlı olan bir vatandaşlık ilişkisidir. Yani kendinizi bir millete ve bir devlete bağlılık yoluyla yapılan bir bağdır bu. Yani vatandaşlık adı üstünde vatan ve daşlık. Yani sahibi olduğunuz ya da üzerinde yaşadığınız toprağın veya üzerinde yaşamasanız bile edinmiş olduğunuz bu işte doğumlu olabilir, sonradan hukuki yollarla olabilir. Önemli olan kişinin kendisini aidiyet hissettiği ülke topraklarıyla o kişiyi bütünleştiren bağ, biz vatandaşlık bağı diyoruz.
Evet.
Şimdi tabii bu vatandaşlık bağı nasıl kurulur, nasıl hissedilir ya da nasıl böyle bir hukuki ilişki içerisinde vatandaşlık tanımlanabilir? Şimdi şunu biliyoruz ki milletler arası özel hukuk mevzuatında ve Türk vatandaşlık kanununda vatandaşlık iki şekilde kazanılıyor baktığımızda. Bir tanesi bizim soy bağ yoluyla Türk vatandaşlığı dediğimiz vatandaşlık. Yani nedir o? Türkiye içinde veya dışında hiç fark etmiyor. Annesi veya babası herhangi birisi evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Yani anne veya babası her ikisi birlikte de olabilir veya anne Türk veya baba Türk de olabilir. Yani sonuçta Türk anne ve Türk babadan doğmuş olan kişiler soy bağı sebebiyle doğrudan doğruya Türk vatandaşlığını kazanırlar. İkinci yöntem ise doğum yeriyle ilgili. Ne demek bu doğum yeriyle ilgili dediğimizde ne anlayacağız? Örneğin Türkiye'de doğan ancak anne veya babası herhangi bir ülkenin vatandaşı değil ise, anne veya baba herhangi bir ülkenin vatandaşı değil ise, o takdirde Türk topraklarında doğan çocuklar doğrudan doğruya Türk vatandaşı sayılırlar. Buna da biz toprak esası diyoruz hukukta. Yani Türkiye toprakları üzerinde doğan ancak herhangi bir şekilde anne veya babadan dolayı vatandaşlık kazanamayan kişiler Türk vatandaşı sayılırlar doğumla. Örnek veriyorum, anne eğer baba bir ülke vatandaşıysa, örneğin Fransız olabilir, Alman olabilir, Hollandalı olabilir ve Türkiye'de doğmasına rağmen o ülke soy bağıyla bizim Türkiye'nin kabul ettiği gibi soy bağ vatandaşlığını kabul etmişse Fransız anneden doğan çocuk da Fransız olacaktır. Yani bu vatandaş Türk vatandaşlığını kazanamayacaktır. Ankara'da doğmuş olsa bile örneğin. Ancak anne veya babası vatansız ise veya anne veya baba belirlenemiyorsa Türkiye'de doğmuş bir çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilirler.
Özür diliyorum. Tam şurada araya müsaadenizle girmek istiyorum. Mesela anne Fransız, baba Alman veya her ikisi de farklı bir yurttaş. Türkiye'de doğduğunda doğan çocuk Türk vatandaşı mı oluyor yoksa olmuyor mu?
Evet, güzel bir soru. Burada eğer Fransız anne ve Alman babanın örnek sorduğunuz soruda olduğu gibi eğer vatandaşlığını kazanamıyor ise çocuk, yani Fransız veya Alman vatandaşı olamıyor ise Türk vatandaşı olacaktır. Yani Türk topraklarında doğduğu için Türk vatandaşı olacaktır.
Peki hem babanın hem annenin hem Türk vatandaşlığını, yani öyle bir üçlü karma bir vatandaşlık sistemi var mı?
Biz buna aslında sorduğun soruya çoklu vatandaşlık diyoruz. Çoklu vatandaşlık dediğimiz sistem var ama çoklu vatandaşlıkta taraf devletlerin iznine ihtiyaç var. Yani çoklu vatandaşta daha önce başka bir ülke vatandaşı olan kişi diğer bir başka ülkenin vatandaşlığını da kazanacak ise o ülkenin buna izin vermesi gerekiyor. Eğer izin verirse buna biz çoklu vatandaşlık diyoruz. Aksi halde bir ülke vatandaşlığını kazanan kişi o ülkenin vatandaşı oluyor. Bizim mesela şeyde de vardır, çifte vatandaşlık dediğimiz, evet, husus, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, işte Almanya'da yaşayan, Fransa'da yaşayan gibi ülkelerdeki vatandaşlarımızla ilgili bu yöntemler vardır. Ama biz burada çoklu vatandaşlık dediğim şeye taraf olunan ülkelerin izin vermesi lazım. Şimdi tabii doğum yeriyle, yani toprak esası veya anne babasının Türk olması halinde Türk vatandaşlığı kazanılıyordu veya Türkiye'de olmuşsa evet Türk vatandaşı oluyordu. Bir de bunların dışında sonradan kazanılan bir vatandaşlık var. Bu nedir? Yetkili makam kararıyla olabilir, istisnai durumda olabilir, evlenme yoluyla olabilir, evlat edinme yoluyla olabilir veya işte Almanya'da olan opsiyon dediğimiz, yani seçme hakkıyla Türk vatandaşlığı kazanılabiliyor. Hemen söylemek gerekir ki yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılması bu Türkiye'de kesintisiz 5 yıl ikamet eden, Türkiye'de kesintisiz 5 yıl ikamet eden kişiler eğer Türkiye'de yerleşmeye karar verirlerse ve işte bir takım aranan koşullar var, işte Türkçe konuşabilmesi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayabilecek nitelikte olması, aynı hani Almanya'da istenilen gibi. Hı hı. Bir başka önemli, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından riskli kişilerden değilse, Türkiye'de de 5 yıl ikamet ediyorsa nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün kararıyla, yani İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Türk vatandaşlığına kabul edilebilir. İstisnai olarak kazanmada da bu, hani Türkiye'de önemli uluslararası büyük yatırımlar olduğunda, örneğin otomotiv, örneğin işte baraj, örneğin elektrik, enerji, o yatırımın yapıldığı projede çalışmak üzere yurt dışından Türkiye'ye teknolojik, ekonomik, işte sosyal, sportif, kültürel faaliyetler sebebiyle gelen kişiler veya bu alanda, sanatsal, kültürel alanda hizmeti geçen veya geçeceği düşünülen kişiler de yine bakanlıklarla gerekli tekliflerde bulunulması halinde istisnai olarak Türk vatandaşlığına geçirilebiliyorlar.
Evet, yani bu özür diliyorum, sözünüzü kestim. Hani Türk vatandaşlığına geçmekten bahsettik ama bilmiyorum var mıydı ekleyeceğiniz. Bir de çıkarılma konusunda süremizi de çok aşmamak adına, hani çıkarılma konusunu da tam da bu noktada değinebilir miyiz?
Evet, memnuniyetle. Türk vatandaşlığımızdan çıkırsa Türk vatandaşlık kanununa göre izin alarak Türk vatandaşlığından ayrılmak mümkündür. Bizim bunu düzenleyen mevzuat Türk Vatandaşlık Kanunu'nun 20. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığından çıkışın nasıl olacağı, bunun hukuki sonuçları, Türk Vatandaşlık Kanunu'na tekrar yeniden kazanma gibi hususlar bizim Türk Vatandaşlık Kanunu'nda düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığından çıkılabilmesi için mümeyyiz ve reşit olmak gerekiyor. Yabancı bir devletin vatandaşlığını da kazanmış olmak gerekiyor. Yani buna özellikle Almanya'da örneğin Ausweis veya Urkunde deniyor. Bu ülkenin vatandaşlığını kazandığına ilişkin belgenin gösterilmesi gerekiyor. Türk vatandaşlığından çıkma başvurusu yapan kişiye önce çıkma izin belgesi veriliyor. Başka ülkenin vatandaşlığını kazandığını belgelediğinde ise vatandaşlıktan çıkma belgesi veriliyor. Mesela bu Türk vatandaşlığından çıkan kişi eğer askerliğini yapmadan önce Türk vatandaşlığından ayrılıyor ise, bu kişi daha sonra eğer yeniden Türk vatandaşlığına geçmek istiyor ise mutlak şekilde örneğin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek gerekiyor. Yine Türk vatandaşlığından çıkan kişinin eğer çocukları varsa o takdirde çocukların durumu da değişiyor ve vatandaşlıktan çıkma çocuğun vatandaşlığını da etkileyebiliyor. Ama bunun için dediğimiz gibi mutlak şekilde eşlerin de rızası gerekiyor. Örneğin karı kocalardan bir tanesi Türk vatandaşlığından çıkıyorsa diğer eşin vatandaşlığı bundan etkilenmiyor. Yani o gene ülke bireysel vatandaşı olarak, anladım, Türk olarak kalmaya devam ediyor. Böylece yani tek olarak da vatandaşlıktan çıkma mümkün. Eğer bir ailede velilerden biri Türk vatandaşlığından ayrılıyor ise ve diğer eş yine Türk kalmaya devam ediyorsa çocukların bu durumu kendiliğinden değişmiyor. Çocuklar yine Türk vatandaşı olarak kalıyorlar. Bunlar tabii ki izin yoluyla Türk vatandaşlığından çıkarılanlar için geçerli. Örneğin bazen soruyorlar, Türk vatandaşlığından ayrılmak özel bir ücrete tabi mi, bir masrafı var mı? Hayır, herhangi bir masrafı yok. Hatta bulunduğunuz ülkelerdeki konsolosluklarımıza başvurarak, elçiliklerimize başvurarak bile bu şeyi görevi yerine getirebiliyorsunuz. Çok sık soruluyor onun için, örneğin Türk vatandaşlığından ayrıldım, Alman vatandaşlığına geçtim ve Almanya'da ben bir askerlik görevi yaptım. Ama daha sonra Almanya'da Almanya'yla yapılan bir şeyden dolayı ya da orada bir Alman vatandaşlığından çıkarması gereken bir durum ortaya çıktı. Veya kendisi Alman vatandaşlığından çıkarak yeniden Türk vatandaşlığına geçersem acaba askerlik görevini yeniden yapar mıyım? Şimdi Almanya'yla ilgili karşılıklı ülkelerin hani anlaşmaları olur askerlik süreleriyle ilgili. Almanya'yla bu konuda anlaşmamız var, bizi dinleyenler için rahatlatmak anlamında. Almanya'da yapılan askerlik süresine göre yapılan askerlik süresi Türkiye'deki askerlik süresinden düşürülebiliyor veya tamamen mahsup edilebiliyor. Eğer süreler denk geliyorsa zaten Almanya'da yapmış olduğunuz askerlik Türkiye'de yapılmış sayılıyor ve Türk vatandaşlığınıza geçtiğinizde yeniden askerlik yapmanız gerekmiyor. Aynı şekilde Türkiye'de askerliğini yapıp da Alman vatandaşlığına geçen bir Türk vatandaşı da yine Almanya'ya gittiğinde askerlik görevini ayrıca yapması gerekmiyor. Dinleyicilerimiz açısından önemli bu. Çünkü evet, çok sık sorulan sorulardan bir tanesi.
Soru gerçekten. Bir de son dakikamızda şu konuya da tekrar açıklık getirmenizi rica edebilir miyim? Çifte vatandaşlıktan bahsetmiştiniz. Sanki bir ara kalktı ve işte birini seçmesi gerekiyor, hangi ülkenin vatandaşı olmak istediğini tercih etmesi gerekiyor gibi bir durum vardı. Halen öyle mi, yoksa çifte vatandaşlık devam ediyor mu?
Evet, şimdi bu da güzel bir soru.
Ama birkaç cümleyle tabii Almanya, açıklık getirmiş olalım diye tekrar vurgulamak istedim.
Almanya özellikle çifte vatandaşlık kabul ediliyordu biliyorsunuz. Ancak Almanya vatandaşlık kanununda değişiklik yaparak değişikliğe gitti. Ve artık Alman vatandaşı olan anne babanın Türk çocukları eğer reşit yaşına geldikten sonra, yani reşit olduktan sonra artık opsiyon dedikleri Almanların mutlaka bir seçim hakkı kullanmalarını istediler ve seçim hakkı vesilesiyle kullanan kişiler aynı zamanda ya Türk vatandaşı veya Alman vatandaşlığını seçmek zorunda kaldılar. Yani eskiden kalma ve kazanılmış olan müttesef hak dediğimiz
Türk vatandaşlığı
devam ediyor. Ancak diğer artık reşit hale geldikten sonra Almanya tarafından bunların bir seçme yapmak zorunluluğu getirildi ve bu çifte vatandaşlık bu şekilde oldu. Evet. Örneğin Fransa'da mesela çifte vatandaşlık yok. Fransa'da ya Türk vatandaşı olacaksınız ya Alman vatandaşı olacaksınız ama Türk hukukunda bu durum Almanya ile birlikte çifte vatandaşlığı kazanan vatandaşlarımız vatandaşlıklarımız DSEP aktı devam ediyor.
Evet. Sayın Çetin, çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Kusura bakmayın, yine bölmek zorunda kaldım ama süremizin sonuna geldik. Sağ olun verdiğiniz bilgiler evet. için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon attığımızdaydı. Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesiyle ilgili düzenlemeleri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bir başka Hayatın Seslerinde daha görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.